Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yeşil hidrojen meselesini ele almak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar hocamız telefon attığımız olacak. Canlı yayınımıza telefonla katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Torun telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
Bilal Bey, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Söz sizde efendim.
Teşekkürler Bilal Bey. Bugün size bu hafta yeni açılan ve çok kıymetli bir hizmetten bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Geleceğimiz olan gençlere yönelik Lütfen. Bir hizmet. Biliyorsunuz artık yapay zeka konusu dijital dönüşümde ilkokula kadar inmiş vaziyette. Bununla ilgili ciddi farkındalık çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu hafta itibariyle yeni bir hizmet açtı. Farklı bir hizmet. Üniversite öğrencileriyle başlanmış bir hizmet. Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Eğitim Başvurusu Hizmeti. Şimdi hizmetin ismi biraz uzun, evet. biraz meşakkatli. Müsaadenizle kısaca anlatayım.
Lütfen.
Biliyorsunuz YÖK'e bağlı üniversitelerde birçok öğrenci kulübü oluyor. Bunlardan bir tanesi, bir versiyonu da yapay zeka ile ilgili çalışan kulüpler. Bu kulüpler artık çok yoğun bir biçimde çalışıyor. Üniversite öğrencilerine nasıl ulaşılabilir? Dijital dönüşüm konusunda farkındalık, kamu kurumlarıyla üniversite sıralarındaki öğrencileri nasıl buluşturabiliriz? Nasıl tanıştırabiliriz? Nasıl meslek hayatlarına tecrübe kazandırabiliriz? Onların öğrenci geçmişlerinde, öz geçmişlerinde bunu nasıl yer aldırabiliriz? Amacıyla yapılmış bir çalışma bu. 9 Mayıs'a kadar başvuruları devam eden bir hizmet, bir eğitim başvurusu hizmeti bu hizmet. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi biraz hızlı davranmak istedi. Türkiye'deki tüm üniversiteleri daha dahil etmedi buna. Şu an için sadece 7 üniversiteyle pilot olarak başlıyor hizmetimiz. Umuyoruz ki tüm üniversiteler dahil olacak. Öğrenciler bu hizmet aracılığıyla bir eğitim başvurusunda bulunuyorlar. Ve Dijital Dönüşüm Ofisi'nin alanında uzman çalışanları tarafından ya da farklı anlaşmalı kurumlar tarafından öğrencilere yapay zekaya ilişkin eğitimler verilmeye başlanacak. Bu eğitimler uygulamalı olacak ya da teorik olacak. Tamamı kurgulanacak. Şu an için bahsettiğimiz gibi sadece 7 üniversiteyle protokol çalışmaları tamamlanmış vaziyette ve başvurular 9 Mayıs'ta bitiyor. Müsaadenizle bu 7 üniversiteyi lütfen, de sayayım. Lütfen. Öğrencileri bekliyoruz. Ankara Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Sakarya ve Trakya Üniversiteleri protokollerini tamamlamış vaziyette. Bu üniversitelerin öğrencileri bu hizmete başvurabilir, ücretsiz verilecek bu eğitimlerden yararlanabilirler. Kendilerini kamuda yapay zeka alanında geliştirmek istiyorlarsa hepsini bu hizmete bekliyoruz.
Buradan duyurmuş olalım, şanslı 7 üniversitenin öğrencileri ücretsiz uzaktan yapay zeka aynen eğitimlerine öyle. Katılabilecekler. Başvurular son başvurular için son gün 9 Mayıs.
Evet Bilal Bey.
Buradan anlatmış olalım, Türkiye Gov.tr üzerinden başvurular yapılabiliyor. Emeklerinize sağlık.
Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi öğrencilerimizi bekliyoruz. Ülkeye çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir
şey. İşte Türkiye Gov.tr bir eğitim platformuna da dönüşebilir mi acaba ilerleyen zamanlarda?
Bilal Bey, o kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor ki biz de artık öngöremiyoruz bunu.
Evet,
nereye gidecek hep birlikte göreceğiz.
Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkürler. Tüm ekibe selamlar.
Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Turun'dan aslında çok farklı bir hizmetin başvuru duyurusunu almış olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar hocamız telefon attığımızda. Tanay hocam.
Merhaba.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Uzaklardasınız hocam.
Evet, yurt dışında bir görev için geldim. Bu kentlerin %100 yenilenebilir dönüşümüyle ilgili Avrupa çapında Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir çalışmaları var. Onlara destek oluyoruz. Onun için kusura bakmayın uzaktan.
Estağfurullah hocam. Kolay gelsin. Siz bu konuyu dertlenmiş birisiniz. Sizi daha önce de konuk etmiştik. Yenilenebilir enerjiler ve yeşil mutabakat, karbon salınımı, sera problemi vesaire. Hocam aslında bununla ilgili konuşmak istedik. Son yıllarda özellikle elektrikli araçlarla gündeme geliyor bu konuyu. Sizden dinleyelim istedik. Bu yeşil hidrojen, şöyle başlayalım hocam. Yeşil hidrojen konusunda, yani temiz hidrojen üretimi, yenilenebilir enerji kaynaklarında üretim. Bu nasıl oluyor? Tamamen temiz mi? Buradan böyle bir giriş yapalım mı?
Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bu şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında da ve Birleşmiş Milletler Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın küresel dönüşümü kapsamında da 2050 yılı hedef alındı. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var biliyorsunuz. Hı hı. 2015'te. 2030'a kadar da 17 alanda bütün dünyada bütün çalışmaların Birleşmiş Milletler ülkelerince yürütülmesi isteniyor. Hı hı. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında da Avrupa 2050 yılında dünyanın ilk iklim nötr kıtası olma iddiasında ve bayağı kaynak ayırdı buna. 27 Avrupa ülkesinin parlamentolarından süzülüp gelip Avrupa Komisyonu'nun kararlaştırdığı. Sonuç olarak 2050'de şu hedefleniyor. Tümüyle fosil yakıtlardan arınmış bir dünya Avrupa. Ve bunun mümkün olabilmesi için de %25'i, yani uluslararası yapılan Birleşmiş Milletler Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın çalışmalarını refer ederek söylüyorum. Bunun %25'i yenilenebilir enerjiyle olacak. %25'i enerjinin verimli kullanımı, yani aynı işlerin daha az enerji tüketimiyle fosil yakıtların azaltılması olacak. %10'u da hidrojenle olacak.
%10'u.
Hidrojen niye gerekli? Hidrojen karbonsuzlaştırılması zor olan sektörlerde, yani çimento ve çelik sanayinde ve ulaşımda, uçaklarda, gemilerde fosil yakıtların kullanımını durdurabilecek bir araç olarak görülüyor. Yani hidrojenden elde edilecek sentetik yakıtlar, ki mesela uzay gemileri amonyakla çalışıyor, o da hidrojenden elde edilen sentetik yakıt olarak, yani petrol yakıtı kullanılmıyor. Hı hı. Şimdi bunun uzun vadede 2050'ye kadar kesin çözüm olacağı noktasına ulaşıldı ve buna korkunç kaynak ayrılıyor. Şimdi hidrojen normalde üretiliyordu zaten. Yani üretiliyor ve kullanılıyor değişik sektörlerde. Şimdi yeşil hidrojenden söz ediyor. Şimdi sorunuzu sorarsanız onu cevap vereyim. Yani 2050'ye ulaşmada hidrojenin önemi, karbonsuzlaştırılması zor olan sektörler, çimento, çelik ve uçaklar, ulaşım, gemilerde kullanılması yakıt olarak sentetik yakıtların üretilmesi için gerekli olacak. Bunun için çok hidrojen üretmemiz lazım. Ama hidrojeni üretirken de maliyetini düşürmemiz lazım. Sera gazı emisyonundan kurtulmak istediğimiz için de böyle mavi, gri denen hidrojen üretim yöntemlerini değil, yeşil hidrojeni, yani tümüyle yenilenebilir enerji kullanan elektriğini elektroliz cihazlarıyla üretmekten söz ediyoruz.
Tam onu soracaktım hocam. Bu orada elektrik problemi çözülebilir mi? Orada da hani elektroliz cihazı gerekiyor, teknolojisi. Orada da bir elektrik tüketimi var. O nasıl çözülüyor oradaki? Yani tamamen çevreye saygıda oluyor mu? Alo? Hocamız koptu galiba. Canlı yayından. Yönetmenimle göz gözeyiz. Tekrar bağlanması için rica edeceğim. Kendisi Stockholm'de yenilenebilir enerjiyle ilgili bir konferansta Türkiye'yi temsil ediyor. Dolayısıyla tekrar bağlanacağız. Özür diliyoruz. Hidrojen enerjisi ve yeşil hidrojeni konuşmaya çalışıyorduk. Özellikle hidrojen üretiminde tamamen çevreye saygılı, çevreye temiz üretimi yapan yeşil hidrojen konusunu konuşacağız. Oradaki özellikle yeşil hidrojen üretilirken, yeni bir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojen üretilirken tamamen çevreye zararsız mı acaba, onu konuşacaktık. Onu sormuştum. Hocamız da olmazsa cep telefonundan tekrar irtibat için konuşmuş olacağız. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar hocamızla beraber bu konuyu konuşmaya çalışıyoruz. Yeşil enerjinin ne kadar önemli olduğu günümüzde özellikle sera gazı, karbon salınımı gibi konularda giderek öne çıkıyor çevrenin iyi kullanılması açısından. Sanırım tekrar bağlandık, yayınımızı verebiliyoruz. Tanay Hocam?
Ben kesildi galiba. Buyurun.
Evet hocam, bir problem oldu ama sorun yok. Tekrar beraberiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Ben şeyi anlatıyordum. Yani yeşil hidrojen ne olduğunu anlatıyordum hemen kısaca.
Evet hocam.
Şimdi hidrojen elektroliz yoluyla, hani ilkokulda hepimize öğretmişlerdir. Elektrolizde oksijen, hidrojen çıkıyor. Ufak deney yapıyorduk.
Evet hocam.
Elektroliz yoluyla suyu iki molekülüne, yani hidrojen ve oksijen ayıran bir güç kaynağı kullanılarak üretiliyor. Burada elektrik kullanılıyor. Yeşil hidrojen elektroliz için kullanılan enerjinin rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynaklardan gelmesi anlamına geliyor. Bu süreç tabii genellikle emisyonsuz ve yenilenebilir enerjiyi daha sonra kullanmak üzere depolamanın bir yolunu sunuyor. Şu anda yeşil hidrojen uygun maliyetli bir şekilde sıvılaştırılamıyor. Bu nedenle yeşil hidrojen daha sonra yeşil amonyak üretmek için nitrojenle veya yeşil metanol üretmek için karbondioksit ile birleştirilebiliyor. Bunlara enerji taşıyıcıları deniyor ve taşıma, depolama için sentetik yakıt olarak kullanılabiliyorlar. Evet, uzay gemilerinde bunlar kullanılıyor. Veya tekrar yeşil hidrojene dönüştürülebiliyorlar. Hidrojen de evrendeki en düşük, en hafif ve en çok bulunan molekül. Yani üretimi bu şekilde.
Hocam şey, o zaman biz o elektrik problemi yenilenebilir enerji vasıtasıyla çözmüş olduk. Fakat taşıma, depolama problemleri devam ettiği için...
Bunlar var tabii. Ama şimdi yeşil hidrojen olabilmesi için daha çok rüzgar türbin enerjisi, daha güneş kullanmamız lazım. Çünkü onlar biliyorsunuz ücretsiz olarak her sabah güneşin ısı ışığı her yere geliyor. Artık yaklaşık 10 misli ucuza diğer şeylerden, diğer üretim kaynaklarından 10 misli ucuza yaşam çevresini tahrip etmeden üretilebiliyor. Kimsenin birbirini kötülemesi, savaşması gerekmiyor. Herkese eşit olarak ulaşıyor. Ve onun için bir de en güvenilir. Yani sabah güneş doğmasa atmosferin içinde yaşam yok. Ama öbür kaynaklar biliyorsunuz, savaşlar oluyor, bilmem petrol şeyleri oluyor. Yenilenebilir enerjinin öyle bir hani barışı destekleyen bir hali var. Onun için en güvenilir o. Ama tabii ki rüzgar santrallarının, güneş santrallarının ki kuruluyor şu anda. Türkiye'nin %55'i şu anda yenilenebilir enerjiyle sağlıyor. Son 1,5 yıldır fosil yakıt santralları kurulamıyor. Çünkü maliyetleri fazla. Bütün Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa üyesi olacağımız standartlarının dışında. Dolayısıyla çözüm var. Yenilenebilir enerji ama yenilenebilir enerji santrallarının da daha çok hidrojen üretmek için çoğalması gerekecek. Ama dediğiniz diğer konular var. Yani bu bir Birleşmiş Milletler'in 30 tane şeyi var. Yenilik dediğimiz inovasyonu var. Daha çok yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için mevcut sisteme 4 grup yenilik gerekiyor. Yani bir tanesi işte kolaylaştırıcı teknolojiler, blockchain, yapay zeka, büyük veri, ısı pompalarının kullanılması şey yerine, fosil yakıtların kullanımı yerine bir grup böyle işte elektrikli sayaçlar gibi teknolojiler var. İkinci grup pazarın yönetimi dediğimiz, bu yeni durumda iş modelleri nasıl olacak? Pardon, ikincisi pazarın yönetimi, yani EPDK'nın yaptığı iş nasıl şekillenecek ve bu kadar çok yenilenebilir enerjinin katılımını olanak sağlayacak şekilde biçimlenecek. Üçüncüsü de iş modelleri, dördüncüsü de dağıtım ve iletim şirketlerinin organizasyonu. 30 tane inovasyon var. Bunlardan mesela bir tanesi hidrojen konusu. Yenilenebilir enerjiden hidrojen üretiminin zorluklarının ele alınarak onların çözümlenmesi. Yenilikçi bir teknoloji bu. Yani sorunları tanımlanıyor ve çözülmeye çalışıyor. Mesela onlardan bahsedersek ne olduğuna. Mesela yeşil hidrojen henüz yaygın olarak mevcut değil. Ve geniş ölçekte kullanılabilmesi için hala önemli ilerlemelere ihtiyaç var. Neler gerekiyor mesela? Teknolojik yenilik gerekiyor. Yeşil hidrojeni büyük ölçekte kullanmak için maliyetleri düşürecek ve yanma, depolama ve taşımada verimliliği arttıracak yenilikler kritik öneme sahip.
Tehlikesi var değil mi hocam yeşil hidrojenin? Hidrojenin genel olarak tehlikeli bir...
Ona da geleceğim. Yani o da tabii yani hidrojenle çalışırken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Ama güvenlik açısından onlara da bulunuyor. Mesela pazarın geliştirilmesi lazım. Şimdi hidrojeni üretirsiniz ama bunları kullanacak insanları oluşturmadığınız zaman talep ağır sanayi sektörlerindeki mesela büyük kurumsal enerji kullanıcılarının yeşil hidrojene yönelik talebinin daha güçlü olduğunun ortaya çıkması lazım. Ve bu yeni gelişen pazarı yatırımı teşvik etmek için yeni iş modelleri geliştirmek lazım. Bunlar hep yapılması gereken bir şey. Pazara girişini sağlamak için. Uzun vadede de standartlaştırılmış sözleşme uygulamaları daha fazla enerji kullanıcısının yeşil hidrojen satın almasını kolaylaştıracak. Bunların hepsi düzenlenmesi gereken pazarın yönetimiyle ilgili şeyler. Tabii politika desteği verilmesi lazım ama şu anda görüyoruz ki bütün Avrupa'da ve Almanya'da, Amerika'da büyük bütün OECD şeylere milyarlarca euro ayırıyorlar bu iş için. Şimdi tabii uygulama alanları elektrik üretimi oluyor, ulaşım oluyor, endüstriyel uygulama oluyor, havacılık oluyor. Ama zorluklar da var sizin sözüne ettiğiniz. Mesela maliyet. Yenilenebilir elektrik kullanılarak yeşil hidrojen üretimi şu anda diğer hidrojen üretim yöntemlerine göre daha pahalı.
Çok pahalı.
Bunun başlıca nedeni su analizi, hidrojen depolama ve yenilenebilir enerji altyapı ağlarının kurulmasıyla ilgili maliyetler. Altyapıya geldiğimiz zaman yeşil hidrojenin yaygın olarak benimsenmesi, çeşitli uygulamalarda depolanması, dağıtımı ve kullanımı için yeni bir altyapının geliştirilmesi gerekiyor. Bu altyapının inşası önemli yatırımlar gerekiyor. Paralar ayrılıyor. Yani OECD ülkeleri milyarlarca euro, dolar ayırıyorlar bu işte. Duyuyoruz hep haberlerde. Verimlilik konusu var. Hidrojeni elektriğe dönüştürmek için kullanılan yakıt hücreleri alternatif enerji dönüşüm mekanizmalarıyla karşılaştırıldığında daha az verimli. Sonuç olarak aynı miktarda elektrik üretmek için daha fazla miktarda hidrojen tüketimi gerekiyor. Güvenliğe geldiğimiz zaman yeşil hidrojenin kullanımı, depolama, taşıma ve kullanım açısından sıkı güvenlik önlemleri gerekiyor. Hidrojen sızıntısını önlemek ve dikkatli kullanım sağlamak için özel teknikler gerekiyor. Bu zorluklara rağmen teknolojideki ilerlemeler ve alana artan yatırımların bu zorlukları aşacağı öngörülüyor. Şimdi kaynak yaratılıyor. Hem Avrupa İşçi Mutabakatı'nda 1 trilyon euro ayırdı. Mesela daha büyük elektroliz cihazlarının için işte şey açılıyor, proje verileceğiz deniyor. 100 tane konsorsiyum başvuruyor. En becerikli 2 tanesine veriliyor ve daha büyük 200 megawattlık elektroliz şeylerinin üretimi ortaya çıktığı zaman bütün Avrupa ondan yararlanacak. Yeşil hidrojenin kullanımını arttırmak için şu anda birkaç önemli teknoloji geliştiriliyor. Bir su analizi teknikleri var. Yani su ihtiyaç ve suyun fazla kısıtlı olmaması lazım. Su analizi için de verimliliği arttırılmış ve maliyetleri düşüren yeni teknolojiler geliştiriliyor. Ve yeşil hidrojen üretimine maliyet açısından daha rekabetçi hale getirmek için ulaşılıyor. Hidrojen depolama tekniklerine gelirsek, hidrojenin hidrit tuzları yoluyla depolanması gibi yüksek verimlilik ve düşük maliyetler sunan depolama teknolojilerinin geliştirilmesinde ilerlemeler kaydediliyor. Yakıt hücreleri hidrojen ve havanın oksijeniyle çalışıyor. Ve bu yakıt hücresi teknolojisinde devam eden gelişmeler verimliliği arttırmayı ve maliyetleri düşürmeyi, yeşil hidrojenin elektrik üretimi ve araç işletiminde kullanımını daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor.
Tam bunu sorabilir miyim hocam? Bu yakıt hücreleri tabii, konusunu. Tabii. Özellikle tamam. Bu yeşil hidrojenle ilgili bütün bu zorlukları sayınca o kadar da aslında çok büyük problemleri var. Fakat elektrikli araç sektörü özellikle hidrojen, yeşil hidrojen konusunu gündemde tutuyor. Lityum iyon pillerin değil, yeşil hidrojen pillerinin, yakıt hücrelerinin arabaların menzillerini arttıracağı üzerine bir tartışma var. Bilmiyorum bunu özellikle
öyle
mi?
Tabii şey var. Evet, öyle bir yarışmaları var tabii. Yani bir sektöre yatırım yapmışsa birisi yarışıyor, kendisininkini yapmaya çalışıyor. Bu arada diğer alternatifin, yani ulaşımda kullanılacak araçların farklı durumları ortaya çıkarsa da haksız olan iflas ediyor ve diğeri devam ediyor. Yani mesela artık hibritten söz etmiyor kimse artık.
Evet, evet.
Elektrikli taşıttan söz ediyor. Yakıt hücreleri de menzil olarak daha çok şeylerde, fabrikalarda, böyle ağır makinalarda yakıt hücrelerinin kullanımı yaygınlaşıyor. Şey içinde tabii, şehirler içinde bunu yapmaya çalışanlar var, hidrojen. Ama elektrikten, normal yenilenebilir enerjiden üretilmiş elektrikten elektrikli taşıtların çalışması daha pratik gibi gözüküyor şu anda. Ama uzun vadede teknolojiler geliştikçe hangisinin daha anlamlı olduğu ortaya çıkacak. Şimdi şarj istasyonları mesela, bu 30 yenilikten bir tanesi elektrikli şarj sistemleriydi. Hı hı. Onu ben söylemedim şimdi. Veya bataryalar konutlarda kullanılacak. Araştırmalar sürüyor ama hangisi anlamlıysa, hangisi ekonomikse, hangisi daha çok işe yarıyorsa ona doğru
gidiyor. O öne çıkacak ve kullanılacak.
Elektrikli arabalar ve diğer sırf elektrikli arabalarda pazar buluyor ve çok fazla satılıyor şu anda. Hı hı. Hocam, menzilleri de artıyor.
Hocam son bir buçuk dakikamız var. Sizin kişisel tecrübeniz, deneyiminiz ve uzmanlığınız, yeşil hidrojen diğer tek şeylerin enerji çözümlerinin yerini alabilir mi? Potansiyeli var mı yeşil hidrojenin?
Yeşil hidrojenin neyin yerini alabilir?
Tüm bu aslında bahsettiğimiz yani yakıt ve enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilir mi? Bir hidrojen ekonomisi.
Yok, o %10 dedim işte. Yani
%10 anladım.
Daha çok hidrojen, çimento sanayi, çelik sanayi, uçaklar, gemilerde kullanılabilir. Yani elektrikli uçak mesela olmaz diye. Ama şeyle, hidrojenden elde edilen sentetik yakıtlarla kullanılarak uçaklar, gemiler gidebilecek. Hepsinin kendi yeri var.
Anladım.
Yani bir de hidrojenin bir özelliği, güneşin ısısı, ışığı bulaştığı yerde hidrojen ürettiğinizde daha çok lokal dağıtık imkanları, şeyleri, enerji ihtiyaçlarını sağlayabiliyorsunuz. Yani öyle bir özelliği var. Hı hı. Hidrojen böyle merkezi bir yerde üretmekten çok güneşin ve rüzgarın ulaştığı yerlerde yerel ihtiyaçlar için karşılanması daha anlamlı oluyor. Oraya doğru gidiyor.
Evet.
Ona biz topluluk enerjisi diyoruz. Yani hı hı. Yerel yönetimlerin bir depolama şeyiyle, mesela adalar var, Fransa adaları. Orada depolama ve rüzgar türbiniyle adanın bütün ihtiyacı sağlanıyor gibi.
Bu
rüzgar
örnek
olduğu zaman önemli, batarya şarj ediyor.
Önemli bir örnek. Merak edenler bu adı örneğine bakabilir. Hocam süremizin sonuna geldik. Hocam
ama
genel çerçeve.
Asıl olan bütün kentlerimizin, hı-hı, şu anda Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında bütün kentlerimizin, yerel yönetimlerde çözüm çünkü, hı-hı, yerel yönetimlerin güneşin ve rüzgarın kinetik enerjisinin ulaştığı bütün kentlerimizin kendi enerji ihtiyaçlarını kendi sahip oldukları tesislerle üretmeleri, bunun için ne gerekiyorsa kullanmaları, depolama dahil tek çözüm. Yani
tek çözüm,
2050
tamam.
Yılında Avrupa'nın iklim nötr kıta olması için, biz de Avrupa'nın parçasıyız, bütün yerel yönetimlerimizi, ilgili ekiplerini kurup bu konuda atılacak adımları belirlemesi.
Buradan duyurmuş olalım hocam. Süremizin sonuna geldik. O yüzden.
Tamam. Son şunu söyleyeyim. Buyurun bunu hocam. Yaparken de o kentte yaşayan bütün paydaşlarla beraber herkesi bir araya katıp o kent için birlikte ne yapacağız diye bakmaları lazım.
Hocam,
şimdi yerel seçimler yeni
hocam,
oldu.
Hocam teşekkür ederiz. Oldu. Süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.